Ayrım 13. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 131. Dokunulabilir somut semboller. Tangible symbols. Konuşamayan bireyler için bir dizi artırıcı ve alternatif iletişim AAC sistemleri geliştirilmiştir. Açya çocuklar ve konuşamayan bireyler için sembol sistemleri artan bir şekilde onlara iletişim kurabiliyor hale getirebilmek için kullanılmaktadır. Öte yandan bu sembol sistemlerinin birçoğu yüksek bilişsel becerilerin yanı sıra iyi bir görme gerektirmektedir. Oysa göremeyen açya çocuklar için dokunulabilir iletişim sembolleri üzerinde düşünülmelidir. Dokunulabilir semboller varlıkların temsil ettikleri görsel ve dokunsal özelliklerle somut ilişkiler kuran nesneler ve resimlerdir. Bir başka deyişle bu varlıklara benzemekte ya da bu varlıkların hissini vermektedir. Hem üç boyutlu nesneler hem de iki boyutlu sembolleri, fotoğraflar ve kenar çizgileri içermektedir. Rowland ve Schweiger 2000 fotoğrafları ve çizimleri dahil etmişlerdir. Çünkü bunlar kalıcı nitelik taşımaktadırlar. Kendilerine dokunulabilmekte ve üzerlerinde değişiklik yapılabilmektedir. Ayrıca da kendi göndergelerine ait algısal bir bağ taşıyabilmektedirler. Dokunulabilir semboller alınıp bir başkasına verilebilecek formda olabilmektedirler. Böylece kullanıcı tarafından fiziksel olarak değiş tokuş edilebilirler. Dokunulabilir sembollerden ağır zihinsel yetersizliği, ağır görme bozukluğu, ağır ortopedik bozukluğu, çoklu yetersizliği, gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla otizmli ve görmeyen, işitmeyen çocuklar yararlanabilmektedirler. Ayrıca dokunulabilir semboller soyut sembollere konuşma ve el işaret dili gibi doğru bir köprü görevi görebilmektedir. Rowland ve Schweiger 1990, dokunulabilir sembollerin öğrenilmesinin konuşma kazanımına olumsuz bir müdahalesinin olmadığını da belirtmektedirler. Nesneler gibi dokunsal formlar net ve somut nitelik taşımaktadırlar. Belki de dünyanın başka bir ülkesindeki elma satısına karşı elma alma işlemini anlatmanın en kolay yolu ona elinize bir elma alıp parayı göstermek olacaktır. Böylesi bir netlikten dolayı nesneler çoğunlukla sembolik iletişime geçmenin ve onu başlatmanın en iyi formunu oluşturmaktadırlar. İletişimde dinamik formlar ve statik formlar bulunmaktadır. Dinamik formlar biz onları ürettikten hemen sonra kaybolmaktadırlar. Konuşma, işaretler ve jest ve mimikler içermektedir. Statik formlar ise durağındırlar ve bireyin bilgiyi hatırlamasına olanak tanıyacak kadar gerek duyulduğu ölçüde incelebilmektedirler. Statik formlar, üç boyutlu nesneleri, dokunsal sembolleri, bireyi, kabartma alfabesi, iki boyutlu resimleri, fotoğrafları ve yazılı kelimeler içermektedir. Dokunulabilir formlar, etkileşim tamamlandıktan sonra çekip giden dinamik formların aksine durandırlar. Açı bireyleri, dinamik ve statik formların bir kombinasyonunu kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Örneğin, kişinin bazı işaret dillerini kullanıyor olmasına karşın, eğer kavram yeni ise, ne hakkında iletişim kurulduğunu daha iyi anlayabilmek amacıyla işaretle birlikte bir nesne sembolü kullanmaya da ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenden ötürü bir bireyin iletişim sistemi içerisinde bu formların bir karışımına rastlamak mümkündür. Dokunulabilir sembollerin amacı insanlar, nesneler, mekanlar, kavramlar ve olaylara dair referanslar oluşturmak, çocuğun duyusal, bilişsel becerileri ve deneyimleriyle sağlıklı bir şekilde eşleşebilen alıcı ve verici, yani ifade edici iletişim araçları sağlamaktır. Dokunulabilir semboller çocuğun bakış açısına göre seçilmelidirler. Amaçlanılan mesaj açık bir şekilde sembol üzerine basılı harf ya da birey yazı ile yazılır. Dokunulabilir sembollerin kullanılmasında çocuğun fiziksel becerisi göz önüne alınmalıdır. Sembolü almak, işaret etmek, bakışıyla işaret etmek ya da dokunmak gibi sembolü göstermek için kullanılabilen, belirgin amaca yönelik motor davranışları gerçekleştirebiliyor olması gerekmektedir. Dokunulabilir semboller çocuğun öğrenme ihtiyaçlarına uygun şekilde sunulabilir. Örneğin bir takvim kutusunun içerisinde, bir iletişim panosu üzerinde ya da sembolün temsil ettiği mekan içerisinde, diğer bir kimsenin davranışını kontrol edebilmeyi gerçekleştirme yoluyla çocuğun amaçlı iletişimi gerçekleştirebiliyor olması gerekmektedir. Ayrıca çocuğun iletişim kurmak amacıyla soyut sembolleri kullanıyor olmaması da önemlidir. Dokunulabilir semboller geleneksel bir iletişim metodu değildir ve tüm iletişim partnerleri tarafından anlaşılamayabilmekte ve çocukla birlikte tutarlı bir şekilde kullanılamayabilmektedir. Yapay olarak imal edilmiş nesneler kolayca anlaşılamayabilmekte ve de bazı çocuklar tarafından niye gönderme yaptı, yani neyi temsil ettiği kolayca algılanamayabilmektedir. Nesnenin tamamının kullanılması pek de taşınılabilir bir özellik değildir. Takvim kutuları, calendar boxes. Takvim kutuları, TK, gün içerisinde zihinsel bir düzen oluşturmak ve gelecek aktiviteyi öğrenmek için öğrenciye yardım etmekte kullanılır. Takvim kutuları, GI çocuğa günün aktivitelerini simgeleyen sıralı düzenlenmiş nesne ipuçları ile bir sonraki yapılacak aktivitenin ne olduğunu tahmin etmesine yardım eder. Takvim kutuları evde ve okulda aileler ve öğretmenler tarafından kullanılabilir. TK başlangıçta basit olarak her günün bölümleri için aynı sıra ya da düzende kullanılır. Böylece elden geldiği kadarıyla bu küçük sıra çocuk gün içerisinde yapılacak etkinlik hakkında biraz fikir edininceye kadar evde okulda olduğu süre boyunca aynı sırayla kullanılır. TK diğer bir deyişle elle dokunulur somut zaman çizelgesidir. TK kullanımı kısaca şöyle anlatılabilir. Öncelikle sabah aktiviteleri için seçilen referans nesneler birbirine birleştirilmiş sıralı kutular ya da ceplerin içine konmuştur ve her sabah çocukla birlikte bu nesneler incelenir. Örnek bir takvim kutusu ve nesneleri şöyle olabilir. Yemek saatini gösteren bir kaşık, diş fırçalamayı gösteren bir diş fırçası, oyun zamanını gösteren bir top, kendi istediği bir etkinliği yapabileceğini gösteren o etkinliğe ait çocuğun ilgilendiği bir nesne, diğer yemek saatini gösteren bir kaşık, kutular ya öğrenci sırasının üzerine ya da çalışma alanına belli bir düzen içerisinde yerleştirilmeli veya sıranın yanında tutulmalı ki her gün olan aktiviteler için kolayca yerleştirilip kaldırılabilir. Öğrenciye bölümler ve nesneler soldan sağa doğru inceletilmeli ve her biri için belirgin ipuçları verilmelidir. Başlangıçta bütün bölümler gözden geçirilmelidir. Böylece çocuk sistemi bütünüyle görebilsin ya da kendince sistem hakkında bir imaj oluşturabilsin. Sıralanmış takvim kutularının en sonuna TK ayrı bir şekilde bitti kutusu da eklenmelidir. TK kullanılırken çocukla birlikte kutuların başına gidilip ilk kutudaki nesne alınır ve nesnenin refere ettiği etkinliğin başına gidilir. Etkinlik bittikten sonra etkinliğe refere eden nesne alınıp çocukla birlikte bitti kutusuna götürülüp bırakılır ve çocuğa etkinliğin bitti söylenerek çocuğa etkinliğin bittiği gösterilmelidir. Ellerinin altına ellerimizi koyarak yere paralel şekilde ellerimizi onun elleriyle birlikte iki yana açarak etkinliğin bittiğini çocuğa anlatmak gibi. Öğrencinin bitti kutusundan takvim kutusuna dönmesine yardım edin. Boşalan bölümleri incelettirin. Sağa doğru sonraki kutulara geçin. Bir sonraki adım çocuğun bir günü diğerinden ayırmasıdır. Öyle ki sıra aynı tutulur, sıraya günü işaretleyen belirgin bir aktivite için bir nesne eklenir. Örneğin okuma etkinliği için bir kitap eklenebilir. Salı günü için pazartesi nesnesi çıkarılarak yerine örneğin çocuk alışveriş yapacaksa bunu işaret eden bir nesne eklenir. Eğer o gün için planlanan aktiviteler farklılaşırsa, kutular bir sabah bir öğleden sonraki aktiviteler için iki kere doldurulabilir. Yatılı kalan öğrenciler için cuma günü için evi ya da anne babasını karakterize eden taşınabilir bir nesne kullanılabilir. Örneğin bu annesini tanımlayan bir bilezik ya da sadece evde oynadığı bir şey olabilir. Bu belirtici nesne eve giderken de götürülebilir. Aynı şekilde okulu tanımlayan bir nesne de aile tarafından evden okula dönerken kullanılabilir. Böylece hafta içi okulda olduğu zamanlar ve hafta sonu evde olduğu zamanlar kavramları da gelişmiş olur. En basit örüntü çocuğun anlaması için en kolay olandır. Buna göre sistemimiz günlük, haftalık ve dönemlik olabilir ve zamanın çeşitli dilimlerini anlatmak için kullanılabilir. Önemli olan şey tutarlılıktır. Eğer kullanılan nesneler her zaman aynı aktiviteleri refere etmek için kullanılırsa anlam kazanacaktır. Aynı şekilde her gün tutarlı bir biçimde kullanıldığı ve bu etkinlikler bir rutine dönüştürüldüğü zaman işlevsel olacaktır. Olabildiğince her günü karakterize eden aktiviteler ve zaman tablosu aynı tutulmalıdır. Beklenmedik aktivitelerden kaçınmalıdır. Ani değişiklikler olduğunda, örneğin pazartesi yüzmeye gidilemiyorsa, çocukla sıralı sembollerin yanına gidip çocuğa yüzme yok diyerek yüzme olmadığı gösterilmelidir. Başının her iki yanından elinizle tutarak başını iki yana sallamak gibi kutudan yüzme sembolü çıkarılarak bir şeyin değiştiğini karakterize eden kutuya konur. Çocuk bu yolla değişiklik olduğunu anlar. İleriki evrelerde çocuk günlük zaman tablosunu kazandı, rutinine alıştı ve haftanın bazı günlerini kavramaya başladığı zaman var olan kavramları karıştırmayacağı şekilde nesneler çeşitlendirilebilir. TK sistemini oluşturmak için nesne seçimi çok önemlidir. Öncelikle belirli nesnelerle aktivitelerin eşleştirildiği bir liste yapılmalıdır. Her zaman belli bir aktiviteyi simgelemek için aynı nesne kullanılmalıdır. Aktivitenin gerçek bir parçası olan, aktiviteyi tasvir eden nesneler seçilmelidir. Örneğin müzik saatini simgelemek için bir teft seçmek gibi. Ancak önce çocuğun kullanacağı referans nesnelerin nelerle eşlendiğini iyi gözlemek gerekir. Seçilen nesne çocuğun aktiviteyi görme, ses ve dokunma duyusu yoluyla mümkün olunca kolay ilişkilendirilebileceği bir madde olmalıdır. Çocuğun aktiviteyi yapmak için nesneyi nasıl hissettiğini, gördüğünü, sesini duyunca ne hissettiğini kendi bakış açımızdan değil, çocuğun bakış açısından dikkat etmeye çalışılmalıdır. Gözümüze bir göz bağı takarak ve nesneyi elimize alırız ve nesnenin bize ne ifade ettiğini anlamaya çalışabiliriz. Bunu yapmamızın sebebi bazen nesneler bizim tahmin ettiğimiz şeyi çocuğa ifade etmiyor olabilir. Bu nedenle önce nesnenin ne ifade edebileceğini ve amacımıza uygun olup olmadığını anlamak için denemeler yapmalıyız. Örneğin çocuğa ayakkabısını giymesi için ipucu olabilecek bir nesne ararken anahtarlık şeklinde yapılmış küçük bir ayakkabı modelini seçtiğimizi düşünelim. Eğer gözünüzü kapatarak dokunsal olarak bu nesnenin ayakkabıyı ifade edip etmediğini, yani bize gerçek bir ayakkabıyı düşündürüp düşündürmediğine bakarsanız bunun gerçek bir ayakkabıyı çağrıştırmadığını fark edersiniz. Çünkü o sadece küçük bir oyuncaktır. Çocuk onu eline aldığında gerçek bir ayakkabı hissetmeyecek, düşünmeyecektir. Bazı aktiviteler, bazı simgeler bu aktiviteyi ifade etmede o kadar uygundur ki ancak simge olarak kullanılması o kadar kolay değildir. Örneğin banyo zamanı için suyun kullanılması gibi. Nesne ipucu seçmek için rutine bir nesne ekleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Çocuğun her banyoda kullanabileceği favori bir banyo oyuncağı kullanmaya veya kokulu bir sabun kullanmaya dikkat ederseniz bir süre sonra bu nesne banyo zamanını refer eden nesne haline gelecektir. Nesne ipuçları kolayca kaybolabilir. Yanlışlıkla çöpe atılabilir ya da başka bir şey başına gelebilir. Bu nedenle seçilen nesneler kolayca yenisiyle değiştirilebilmelidir. Nesneleri seçerken bu küçük ayrıntıya da dikkat edilmelidir. Küçük bir çocuğun elinde tutabileceği büyüklükte nesne seçmeye çalışılmalıdır. Fakat çok küçük olması nesnelerin kolay kaybolmasına, çocuk tarafından dokunsal incelenememesine ya da yutulmasına neden olabilir. Bu nedenle seçilecek nesnenin boyutu da önemlidir. Nesne seçiminde kullanacak nesneler seçilirken çocukların dokunsal olarak savunmaya geçtikleri nesneler olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin bazı çocuklar yumuşak tüylü nesnelere dokunmaktan kaçınabilirler. Nesne seçiminin yanı sıra nesneleri içine koyacağınız kutuların da seçimi önemlidir. Örneğin tahtadan çok bölmeli, duvara monte edilmiş kutuları kullanılabilir. Bu kutular bazı öğrenciler için uygulanabilir fakat her durum için uygulanabilir değildir. Eğer bir duvara monte edilmiş kutular, öğrencinin bu kutulara yanaşmasını, kutunun içindeki nesneyi eline almasını engelleyecek şekilde ise bunun yerine bir tablonun üzerine sırayla konmuş ayakkabı kutuları kullanılabilir. Bu kutular üzerine kondukları düz tabloya yapıştırılarak sabitlenebilir de. Buradaki amaç tablo kutularla birlikte alınıp çocuğun bulunduğu yere taşınabilir, önündeki masaya ya da kucağına konabilir. Evde veya okuldaki herhangi bir kutu da kullanılabilir. Materyal seçiminde çocuğun fiziksel yetersizliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almak gerekir. Materyalleri sert, kullanana zarar verebilecek şekilde kullanan bir öğrenciye dayanıklı plastik kapların kullanılması daha uygun olacaktır. Sınırlı hareket düzeyine sahip bir çocuk için çok derin olmayan kaplar kullanılabilir. Bu nesneyi tutmasını kolaylaştıracaktır. Az gören çocuklar için kapların rengine dikkat edilmelidir ve nesne ipucuna zıt renkler seçilmelidir ki çocuk kutunun içinden nesneyi alırken görsel olarak daha belirgin olsun. Bitiş kutusu için aktivite kutularından başka bir kap seçilmelidir. TK 3 ila 8 bölümü içermeli ve seçilen aktiviteyi simgeleyen nesneyi yerleştirmek için uygun genişlikte olmalıdır. TK kullanımına başlamak için belli bir zaman yoktur. Ne zaman kutuları ve nesneleri hazırlanırsa o zaman kullanılmaya başlanabilir. TK kullanılırken belli bir süre takip edilmelidir. Her günün başlangıcında nesneler kutunun bölümlerine soldan sağa doğru dizilmeli, onların sıraları günlük gelişimlere göre bitiştirilmelidir. TK kullanılmaya başlandığında önceleri sadece öğretmen çaba gösteriyormuş gibi görünebilir. Bu durumda öğretmenin pes etmeden devam etmesi gerekir. Çocukların davranışlarını yakından izleyerek nesnelerin anlam kazandığını anlayabilir. Çocuk nesneyi hissettiğinde kas tonunda bir gevşeme olabilir, amaçlı olarak bir yere ulaştığında veya aktivite yapıldığında, kutulara yaklaştığında ve nesne aramaya başladığında bir gülümseme ya da nefes alışverişinde bir değişme gözlenebilir. Bunlar öğretmene bir bağlantı kurulduğunu anlatacak birkaç olası davranıştır. Tutarlı bir şekilde kullanılan birkaç nesne, çocuk için gerçek anlam ifade etmeyen pek çok nesneden daha iyidir. Bütün çocuklar onlara ne olduğunu, onların anlayabileceği bir dille söylenmesini hak ederler, geri bize bir şey söylemeseler bile. Kitabın sonu, 22 Ocak 2014, sayfa 141.